Ayrım 41, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 454. Bir hafta sonra Orion, bütün Kuzey Amerika acentelerinin salonlarında sergilendiği zaman haklı olduğu ortaya çıkmıştı. Sanayinin haftalık dergisi Automotive News, yeni bir arabanın bu kadar çabuk kabul görmesine pek seyrek rastlanılmıştır diye yazıyordu. Biriken siparişler yapımcıları sevindirmiş, rakiplerini korkuya düşürmüş bulunmaktadır. Bütün basın aynı şeyi söylüyordu. San Francisco Chronicle yıllardan beri vaat edilen güvenlik ve hava kirlenmesi sorunları Orion'da çözümlenmiş gibi, üstelik de güzel bir görünüşü var diyordu. Chicago Sun-Times, evet efendim, şahane kelimelerini kullanıyordu. New York Times daha ciddiydi. Orion yeni bir çağın başlangıcını müjdelemektedir. Teknik ilerlemelerin modele kurban edilme çağı sona ermiştir. Şimdi hem teknik hem de dış görünüş el ele yürümektedirler. Hap Hewitson hem Time'ın hem de Newsweek'in kapağına geçmişti. Neşeli bir halkla ilişkiler memuru önüne gelen herkese en son Lee Iacocca ve Mustang geçmişti kapağı diyordu. Orion'un piyasaya çıkarılmasından sonra Far Star konusunu görüşmek üzere toplanan şirket büyüklerinin mutluluklarına şaşmamak gerekirdi. Bu son üretim politikası toplantısıydı. Bundan önceki iki toplantıda Far Star projesi ayakta kalabilmişti. Bu toplantının sonunda da ya pek çok proje gibi bir kenara atılacak ya da 2 yıl sonra çıkarılacak yeni bir araba olarak kesinlikle kabul edilecekti. Önceki toplantılarda yoğun bir çalışma, taslakların sunulması, tartışmalar, derinden derine soruşturmalar olduğu halde bunlar pek resmi sayılmazdı. Şimdiki toplantıda da aynı çalışma ve incelemeler yapılacağı halde bu smoking giyilen bir davetle sıradan bir yemek arasındaki kadar bir farklılığa sahipti. 15 kişilik üretim politikası kurulu sabah 9'dan itibaren toplanmaya başladı. Toplantı saat tam 10'da yapılacaktı. Ama 2-3 kişilik gruplar halinde birleşerek konuyu aralarında önceden konuşmaları gelenek haline almıştı. Toplantı salonu şirket merkez binasının 15. katında oldukça lüks döşeli bir odaydı. Tam ortada at nalı biçiminde cilalı ceviz ağacından bir masa bulunuyordu. Nalın kıvrım yerinde 5 tane yüksek arkalıklı, üzerleri siyah deri kaplı koltuk vardı. Burada yönetim kurulu başkanı, genel müdür, 3 de müdür yardımcısı otururdu. Hap Hewitson bunlardan biriydi. Öteki daha kısa aralıklı koltuklara da sıra gözetmeksizin diğerleri otururlardı. Nalın uçlarının birbirine yaklaştığı yerde konuşacak olan kimsenin kullanacağı bir kürsü yerleştirilmişti. Bugün kürsüde en çok kalacak olan Adam Trenton'dı. Kürsünün arkasında bir projeksiyon perdesi bulunuyordu. At nalı biçimli, büyük masanın yanındaki küçük bir masada toplantının iki sekreteri oturacaktı. Arka sıralarda ve projeksiyon odasında da ellerinde kalın kara kaplı not defterleriyle yardımcılar otururdu. Orion'un verdiği mutluluğa ve bu işlerden anlamayan bir insanın ortalıkta göreceği rahatlık havasına karşılık üretim politikası toplantısı her zamanki gibi bugün de çok ciddi geçecekti. Şu anda bir otomobil şirketi ortaya milyonlarca dolarının yanı sıra ününü ve hayatını koymaktaydı. Dünyanın en yüksek kumarı burada oynanırdı. Bütün araştırmalara ve istatistiklere rağmen bu yine de kumardı. Çünkü en sonra söylenecek bir evet ya da hayır ancak sezgiye ya da içgüdüye dayanarak söylenirdi. Konferans salonuna girilince kahve servisi de başlardı. Bu gelenek halini almıştı. Tıpkı gün ortasında sıcak bir şey içmesini sevmeyen, yönetim kurulu başkanı için hazırlanmış olan bir sürahi soğuk portakal suyu gibi. Hap Hewitson saat 9.30'da içeri girdiği zaman oda yavaş yavaş doluyordu. Hewitson bir fincan kahve aldıktan sonra bir kenarda konuşmakta olan Adam'la Elroy Braithwaite'i yanına çağırdı. Kendinden pek memnun görünen Hewitson elindeki dosyayı açarak atlalı biçimindeki masanın üstüne bir takım resimler serdi. Şimdi elime geçti bunlar, tam zamanında değil mi? Desen ve model bölümü müdür yardımcısı da yanlarına gelince dördü birden resimlerin üzerine eğildiler. Kimsenin bunların ne olduğunu sormasına gerek yoktu. Her sayfanın üzerinde üç büyüklerden birinin amblemi vardı ve yeni bir arabanın deseni nitelikleri kayıtlıydı. Eğer bugünkü teklifler kabul edilirse Farstar'ın 2 yıl sonraki rakibi bu arabalar olacaktı. Gümüş tilki hafif bir ıslık çaldı. Desen ve model bölümü müdür yardımcısı hayret bazı bakımlardan aynı şeyi düşünmüşler dedi. Happy Hewitt'sin omuzlarını silkti. Tıpkı bizim gibi onlar da kulaklarını yere dayayıp dinliyorlar. Aynı gazeteleri okuyorlar, halkın eğilimini inceliyorlar. Dünyanın ne tarafa gittiğini onlar da biliyor. Üstelik parlak çocuklar da var firmalarında. İdari İşler Müdür Yardımcısı Adam'a bakarak sen ne diyorsun diye sordu. Ben bizim arabamızın bundan çok daha iyi olduğunu söylüyorum. Kendinden çok eminsin. Öyle görünüyorsam öyleyim demek. Hap Hewitt'sin sırıttı, ben de öyleyim dedi. Ben de elimizdekinin esaslı bir şey olduğuna inanıyorum. Haydi şimdi bu fikrimizi ötekilere satalım bakalım. Resimleri katlamaya başladı. Adam daha sonra bunları inceleyeceklerini, belki de sonunda kendi arabalarında bir takım değişiklikler yapacaklarını biliyordu. Bunları elde etmek için ne kadar para ödediğini her zaman merak etmişimdir dedi. Happy Hewitt'sin yine sırıttı. Sandığın kadar çok değil. İyi para alan casustan söz edildiğini işittin mi hiç? Haklısın herhalde. Adam düşünüyordu. Bütün büyük otomobil şirketleri aksini söylerlerse de casusluk yaparlardı. Kendi şirketinin casusluk merkezi de desen ve modelin içinde başka bir ad altında çalışan bir bölümdü. Pek çok kaynaklardan gelen bilgiler hep burada toplanırdı. Bir örnek vermek gerekirse rakip firmaların araştırma mühendisleri ana bilgi kaynaklarıydı. Bütün bilimsel araştırıcılar gibi mühendisler de buluşlarını yayınlamayı severlerdi. Böylece teknik kurulu toplantıda söylenilen bir söz, başka yerlerden alınan başka bilgilerle bir araya getirilince rakibin düşüncesini ve yönünü belirtirdi. Otomobil casusluğuyla uğraşanlar arasında mühendisler masumdur ilkesi kabul edilmişti. Bundan daha az masum olan bir kaynakta bütün şirketlerin orta ve yüksek dereceli memurlarının birlikte içtikleri Detroit Atletik Kulübü'ydü. Kafayı çekenlerden pek çoğu başkalarının bilgileriyle etkilemek isterlerdi. Yıllardan beri bilenmiş olan Duck kulakları zamanında çok önemli olabilecek bu bilgileri gereken yerlere ulaştırırlardı. Bir de dış ajanların kullandığı başka türlü taktikler vardı. Rakip şirketin işinden hoşnut olmayan memurlarına önemli kağıtlar çaldırmak ya da çöplerini karıştırtmak bunlardan ikisiydi. Adam'ın düşüncesi yine Farstar'a ve üretim politikası toplantısına çevrildi. Saat 9:50 geçiyordu. Yönetim kurulu başkanı yanında genel müdür olduğu halde şimdi içeri girmişti. Geçmişte dinamik bir lider olan genel müdür Adam ve başkalarınca eski olarak nitelenirdi. Yakında emekliye ayrılacak ve yerine Happy Hewitt'sin geçecekti. Adam'ın kulağının dibinde bir ses, Farstar'da Kanada için ne gibi değişiklikler yapılacak diye sordu. Bunu soran şirketin Kanada bürosunun şefiydi. Bugün buraya çağrılması bir saygı gösterisiydi. Adam buna da değineceğiz dedi ama yine de değişiklikleri sıraladı. Farstar'ın bir modeline Independent adı verilecek ve bu Kanada'ya özgü olacaktı. Burundaki amblem de Kanada amblemi akça ağaç yaprağı olacaktı. Başka bakımlardan Amerika'dakilerden hiçbir farklılığı olmayacaktı. Öteki başını salladı. Gösterecek bir değişiklik olsun da ne olursa olsun. Adam anlıyordu. Kanadalılar Amerikalıların denetimindeki montaj fabrikalarında yapılan Amerikan arabaları kullandıkları halde özel bir oto sanayileri varmış hayaline kapılmayı seviyorlardı. Üç büyükler bu duyguya saygı göstererek Kanada şubeleri şeflerine müdür unvanını vermişlerdi. Oysa bunlar Amerika'daki müdür yardımcılarından daha yüksek bir mevkiye sahip değillerdi. Ayrıca bütünüyle Kanada tipi modeller de yapıyorlardı. Ama son günlerde bütün otomobil yapımcıları artık Kanada'yı sadece başka bir satış bölgesi olarak görüyorlar ve aslında bir göstermelikten başka bir şey olmayan özel modeller yavaş yavaş azaltılıyordu. Kanadalılaştırılmış Farslar herhalde bunların en sonuncusu olacaktı. Saat 10'a bir kala 15 karar verici masanın başına oturdu. Yönetim kurulu başkanı portakal suyundan bir yudum aldı ve kimsenin daha iyi bir teklifi yoksa başlayalım dedi. Hap Hewitts'ına bakarak kim başlıyor diye sordu. Elroy. Bütün gözler üretim planlama müdür yardımcısına döndü. Gümüş tilki sayın başkan ve beyler diye söze başladı. Bugün sizlere Farslar'ı üretime başlanmasını salık vererek sunacağız. Hepiniz raporları okudunuz, planı biliyorsunuz, alçıdan modeli gördünüz. Ayrıntılara girmeden önce şunu belirteyim. Bu arabaya ne ad verirsek verelim bu Farslar olmayacaktır. Orion'la kıyas edildiği zaman çok uzun vadeli bir proje olarak görüldüğü için bu ad verilmişti. Ama artık pek uzak değildir. Artık bir Farstar yani uzaktaki yıldız değildir bu. İhtiyaç artık önümüzdedir ya da üretim şartlarıyla 2 yıl kadar ileridedir ki bu da aynı şey demektir. Elroy Braithwaite sustu, eliyle gümüş yelesini düzeltti, sonra sözüne devam etti. Bazılarının devrimci diye adlandıracağı bu arabanın artık kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Ve ne büyük bir rastlantıdır ki gümüş tilki Hap Hewitts'ın önündeki dosyayı işaret etti. Şehrin öteki tarafındaki dostlarımız da inanıyorlar buna. Ama biz şuna da inanıyoruz. Son birkaç yıldan beri bir takım şeyleri yapmak için zorlanmışızdır. Farstar ya da adı ne olacaksa böyle bir zorunluluğun eseri olmayıp kendi isteğimizle yapılacaktır. Ben gerek şirket gerekse sanayi olarak girişimi artık yeniden ele almamız ve yeni alanlara yönelmemiz gerektiğine inanıyorum. İşte Farslar'ın ruhu kısaca böyle özetlenebilir. Şimdi ayrıntılara girelim. Braithwaite kürsüde bekleyen Adam'a dönerek tamam dedi. Adam arkasındaki perdede ilk resim görünür görünmez. Şimdi göreceğiniz resimler pazarlama araştırmasının tespit ettiği boşluğu, Farstar'ın bu boşluğu nasıl dolduracağını ve 2 yıl sonraki satın alma gücünü gösterecektir dedi. Adam bu sunuyu defalarca prova ettiği için söyleyeceklerini ezberlemişti bir de. 2 saat boyunca genellikle şimdi önünde açık duran kitabı izleyecekti. Her ne kadar bu toplantılarda alışılmış sorularla sözü kesilecekse de. İlk resimleri gösterir ve kısaca ne olduklarını anlatırken Adam bir yandan da Elroy Braithwaite'in az önce söylediklerini düşünüyordu. Şirketin girişimi yeniden ele alması hakkındaki sözler, böyle bir şeyin söylenmesine gerek olmadığı için Adam'ı şaşırtmıştı. Üstelik gümüş tilkinin kendisini bir sözle bağlamadan önce rüzgarın ne taraftan estiğini iyice kontrol ettiğini bilirdi. Ama belki de Braithwaite eski savaş atları ölüp de yerlerine gençler çıkınca otosanayine hakim olmaya başlayan yeni düşüncenin ve sabırsızlığın etkisinde kalmıştı. Braithwaite'in yeni alanlara yönelmek sözü Adam'a Sir Percival Stuyvesant'ın da birkaç hafta önce buna benzer bir şey söylediğini hatırlattı. O günden sonra Percy birkaç kere telefon görüşmesi yapmıştı. Adam Sir Percival'ın şirketine karşı gittikçe artan bir ilgi duymaktaydı. Percy kararını Orion'un çıkışı ve bugünkü Farstar sunuşundan sonra erteleme isteğini kabul etmişti. Ama bugünden sonra Adam kesinlikle kararını vermeliydi. Ya Pearson teklifine ayrıntılarıyla görüşmek üzere San Francisco'ya gidecek ya da bütünüyle reddedecekti. Bahama adalarında geçirdikleri 2 gün içinde bu konuyu Erika ile bir kere daha konuşmuştu. Erika düşüncesinde kesindi. Bu bütünüyle senin kararın olmalı sevgilim demişti. Elbette San Francisco'da yaşamayı severim. Kim sevmez ki? Fakat Detroit'te mutlu olacaksan burada kalmayı tercih ederim. Hem nerede olursa olsun birlikte olacağız artık. Bu sözler neşesini yerine getirmişti ama yine de şüpheleri vardı ve şimdi bile hala kararsızdı. Birden Hap Hewitt'sinin sesi duyuldu. Biraz duralım da gerçekleri dile getirelim. Bu Farstar hayatımda gördüğüm en çirkin arabadır. Hewitt'sinin politikasıydı bu. Bir programı desteklerken bile çıkabilecek itirazları kendisi ortaya atmayı severdi. At nalı biçimi masanın çevresinde kendisini onaylayan sesler duyuldu. Adam bu noktanın çıkmasını bekliyordu zaten sakin bir sesle. Biz ta başından beri bunun farkındayız dedi. Arabanın arkasında yatan felsefeyi anlatmaya başladı. Brett'in burnumuzda Picasso tüterken Gainsborough resminden çıkarılmışa benzeyen arabalar çiziyoruz dediği zaman dile getirdiği felsefeydi bu. O gece yeni bir kavram bulmuşlardı. Niçin var olan standartlara göre çirkin ama ihtiyaçlara, çevreye ve zamana, faydalılık çağına uygun ve böylece güzel olacak bir araba yapmayalım? Görünüşünde pek çok değişiklik yapılmışsa da Farstar bu ilk kavramına bağlı kalmıştı. Ama Adam burada kullanacağı kelimelere dikkat etmek zorundaydı. Üretim politikası kurulu öyle şiire dalacak Picasso'dan söz edecek yer değildi. Bu düşünceyi aklına getiren Ravenna'dan da söz edemezdi. Ravenna güzel bir anıydı sadece. Adam Erika'ya ondan hiç söz etmeyeceği halde Erika'nın bunu bilmiş olsa anlayacağını tahmin ediyordu. Daha sonra yine aynı konuya döneceklerini bildiğinden şimdilik Farstar'ın dış görünüşü hakkındaki tartışma sona ermişti. Hap Hewitt'sin önündeki raporun sayfalarını çevirerek neredeydik diye sordu. Braithwaite 47. sayfada dedi. Yönetim kurulu başkanı başını salladı. Devam edelim. Uzun ve sonuçsuz tartışmalarla geçen 1,5 saatin sonunda imalat grubu müdür yardımcısı kağıtlarını iterek öne doğru eğildi. Böyle bir araba fikrine bana başkası getirmiş olsaydı kağıtları yalnızca yüzüne fırlatmakla kalmayıp başka bir iş aramasını söylerdim kendisine dedi. Bir an için salonda bir sessizlik oldu. Adam kürsüde kımıldamadan bekliyordu. İmalat şefi olan Nolan Friedheim masadaki müdür yardımcılarının en eskisiydi. Asık yüzlü, pek seyrek gülen bir adamdı. Sakınmadan söz söylemesiyle ün salmıştı. Şirket genel müdürü gibi yakında emekliye ayrılacaktı. Bir ay kadar kalmıştı emekliliğine. Yaşlı yönetici öbürleri sessizce beklerken piposunu doldurdu ve yaktı. Herkes onun katılacağı son üretim politikası toplantısı olduğunu biliyordu bunun. Sonunda işte ben olsam bunu yapardım ve böylece de hem iyi bir insan hem de iyi bir araba kaybetmiş olurduk dedi. Piposundan bir nefes alarak masaya bıraktı. Belki de benim zamanım bundan dolayı dolmuş bulunuyordu. Belki de zamanımın dolduğuna bundan dolayı seviniyorum. Bugünlerde olup bitenlerin pek çoğunu anlamıyorum artık. Hoşlanmadığım ve hoşlanamayacağım pek çok şey var. Üstelik artık pek bunlara aldırış da etmediğimi anladım. Bir şey daha var. Bugün ne karar verirsek verelim sizler, Farstar ya da adı neyse onunla uğraşırken ben Florida'da balık tutacağım. Eğer bir zaman bulursanız beni hatırlarsınız ama buna bile zamanınız olamayacağını sanıyorum ya. Masanın çevresinde bir kahkaha dalgası dolaştı. Ama bir düşünce bırakacağım size. Başta bu arabanın karşısındaydım. Şu anda bile biraz öyleyim. Arabanın bazı yerleri, hele görünüşü, benim bir arabanın nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerime aykırı düşmektedir. Oysa ta içimde bunun haklı olduğuna, iyi olduğuna, tam zamanında olduğunu ve piyasayı can alıcı noktasından vuracağını inanıyorum. Ben evet diyorum, Farstar'ı yapmalıyız. Yönetim kurulu başkanı teşekkür ederim Nolan dedi. Ben de öyle düşünüyordum ama bunu sen hepimizden çok daha güzel belirttin. Genel müdür de projeyi onayladı. Şu ana kadar kararsız kalanlardı. 1-2 dakika sonra resmi karar alınmıştı. Farslar için bütün ışıklar yeşildi. Adam içinde ilginç bir boşluk duyuyordu. Bir hedef kazanılmıştı. Bundan sonraki karar kendisine kalıyordu.
41. ayrımın sonu. Sayfa 463.